From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday morning session of the 100.
Salt Lake şehrinde bulunan Tapınak Meydanı'ndaki konferans merkezinden yapılan bu yayın, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 186. yıllık genel konferansının pazar sabahı oturumudur. Konuşmacılar, kilisenin genel otoriteleri ve genel yetkilileri arasından seçilmiştir. Bu oturumdaki müzik, Mormon Tabernacle Chorus tarafından sunulacaktır. Bu yayın, Bonneville Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır. Kilisenin 1. Başkanlığındaki 1. Danışman Başkan Henry B. Eyring bu oturumu yönetecektir.
Brothers and sisters, we welcome you.
Kardeşlerim, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 186. yıllık genel konferansının pazar sabahı oturumuna hoş geldiniz. Bu konferansa başkanlık eden Başkan Thomas S. Monson benden bu oturumu yönetmemi istedi. Dünyanın her tarafından radyo, televizyon, internet ya da uydu iletişimi yoluyla bu toplantılara katılan sizlere selamlarımızı ve iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bu sabah aramızda bulunan genel otoriteleri ve genel yetkilileri takdir ediyor, onlara teşekkür ediyoruz. Bu oturumdaki müzik, Mac Wilbur yönetiminde Org'da Andrew Unsworth ve Clay Christiansen eşliğinde Mormon Tabernacle Chorus tarafından sunulacaktır. Koro bu toplantıyı Siyon kendi güzelliğiyle yücelsin ilahisini söyleyerek açtı. Ve şimdi bizlere gün doğuyor ilahisini lütfedecek. Ardından açılış duası 70'lerden yaşlı Anthony D. Perkins tarafından edilecektir. Duadan sonra koro, ben Tanrı'nın planını takip edeceğim ilahisini söyleyecek.
Our Father who art in heaven, we are
grateful. Senin önüne kalbimizi şükranla bulunuyoruz. Bu sabah kalktığımız, buraya geldiğimiz için sana şükranlarımızı sunuyoruz. Ve Peygamber Joseph Smith'e ve oğlun için şükranlarımızı sunuyoruz. Ve cennetten buraya gelen melekler, rahiplik anahtarlarını geri veren melekler için teşekkür ediyoruz. Bugün milyonlarca çocukların evlerinde ve burada ve dünyanın her bir yerinde bir araya geldiler bu konferans için. Peygamberimiz Thomas S. Monson'ı güçlendirmeni istiyoruz, rica ediyoruz. Kalbimizin doğrultusunu değiştirebilelim. Sürekli olarak iyilik yapabilelim. Kutsal ruhunun burada olmasını ve kalplerinde soru olan insanların cevaplarını bulabilmelerini ve iyileşebilmelerini istiyoruz. Ve oğlunun bize verdiği kefaret dolayısıyla sana tekrar teşekkür ediyoruz. Ve bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla söylüyoruz. Amin.
It will now be our privilege to hear from our prophet.
Şimdi sevgili peygamberimiz Başkan Thomas S. Monson'ı dinleme ayrıcalığına sahip olacağız. Başkan Monson'ın sözlerinin ardından koro yolu aydınlatabilirsiniz ilahisini söyleyecek. Ondan sonra Genç Hanımlar Genel Başkanı kız kardeş Bonnie Lee Oscarson'ı dinlemekten memnun olacağız. Onu yönetici gözetmenlikten gözetmen W. Christopher Waddell takip edecek.
Brothers and sisters.
Kardeşlerim, bugünkü resmi mesajıma başlamadan önce önümüzdeki aylar ve yıllarda şu yerlerde inşa edilecek 4 yeni tapınağın duyurusunu yapmak istiyorum. Quito, Ekvador, Harare, Zimbabwe, Belém, Brezilya ve Lima, Peru'da ikinci bir tapınak. 1963 yılında 12 havariler kurulu üyesi olduğumda bütün kilisede toplam 12 tane faal tapınak vardı. 2 hafta önce Provo Şehir Merkezi Tapınağı'nın adanmasıyla şu an tüm dünyada 150 tane faal tapınak bulunmaktadır. Bu kutsal evlerde edindiğimiz nimetler için ne kadar da minnettarız. Şimdi kardeşlerim, bu sabah sizlerle birkaç düşüncemi paylaşma fırsatım olduğu için duyduğum minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Son zamanlarda yaptığımız seçimler hakkında düşünmekteyim. Tarihin kapısının küçük menteşeler sayesinde açıldığı söylenir ki, insanların yaşamları içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Seçimlerimiz bizim kaderimizi belirler. Ölümlülük öncesi hayatımızı terk edip ölümlülüğe girdiğimizde, beraberimizde özgür irade armağanını getirdik. Amacımız göksel görkemi elde etmektir ve yaptığımız seçimler amacımıza ulaşıp ulaşmayacağımızı büyük ölçüde belirler. Çoğunuz Lewis Carroll'ın klasik romanı Alice Harikalar Diyarı'ndaki Alice'i bilirsiniz. Kızın romanda her biri ileriye ama zıt yönlerde uzayıp giden iki yolun birbirinden ayrıldığı bir kavşağa geldiğini hatırlıyorsunuzdur. Hangi yöne gitmesi gerektiğini düşünürken Cheshire kedisiyle karşılaşır ve ona hangi yolu izlemem gerek diye sorar. Kedi şöyle cevap verir. Bu nereye gitmek istediğine bağlı. Nereye gitmek istediğini bilmiyorsan hangi yolu izlediğinin bir önemi yok. Alice'den farklı olarak biz nereye gitmek istediğimizi biliyoruz. Ve hangi yolu izlediğimizin bir önemi var. Çünkü bu hayatta izlediğimiz yol bizi gelecek hayattaki varış noktasına götürür. Dilerim düşmanın planlarına karşı en etkili savunmamız olacak olan büyük ve güçlü bir imanı içimizde geliştirmeyi seçeriz. Gerçek bir iman bizi ayakta tutacak ve doğruyu seçme arzumuzu güçlendirecek türde bir imandır. Böyle bir iman olmadan hiçbir yere gidemeyiz. İmanla amaçlarımızı gerçekleştirebiliriz. Akıllı seçimler yapmamız gerekse de zaman zaman akılsız seçimler yaparız. Kurtarıcımız tarafından sağlanan tövbe armağanı rotamızı düzeltmemizi sağlar. Ve böylece aradığımız göksel görkeme bizi götürecek yola geri döneriz. Dilerim popüler ortak fikirlere karşı koyma cesaretimizi koruruz. Her zaman daha kolay olan yanlış yerine daha zor olan doğruyu seçelim. Kendi hayatımızda her gün aldığımız kararları düşünürken, şu ya da bu seçimi yaparken, Mesih'i seçersek doğru olan seçimi yapmış oluruz. Her zaman böyle olmasını diliyorum ki, bu benim Efendimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in adıyla ettiğim samimi ve alçak gönüllü duamdır. Amin.
Sunshine. On March 30th, just one year ago.
Bir yıl önce, 30 Mart'ta Utah American Fork'tan 2 yaşındaki küçük Ethan Karnaseka zatürre olup ciğerleri su topladığı için hastaneye yatırıldı. 2 gün sonra durumu ciddi şekilde ağırlaştığından helikopterle Salt Lake City'deki Merkez Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Endişe içinde olan annesi Michelle'in ön koltukta oturarak onunla eşlik etmesine izin verildi. Helikopterdeki diğer kişilerle iletişim kurabilmesi için kendisine mikrofonlu kulaklık verildi. Hasta oğlunun başındaki doktorların söylediklerini duyabiliyordu ve kendisi de bir çocuk hemşiresi olan Michelle, söylenenlerden Ethan'ın başının büyük dertte olduğunu biliyordu. Bu kritik anda Michelle, Draper Utah Tapınağı'nın tam üzerinden uçtuklarını fark etti. Havadan vadiye doğru baktı ve Jordan River Tapınağı'nı, Okur Mountain Tapınağı'nı ve daha ileride Salt Lake Tapınağı'nı da görebiliyordu. Aklına şu düşünce geldi. İnanıyor musun yoksa inanmıyor musun? O bu tecrübeyle ilgili olarak şunları söyledi. Ben tapınağın nimetlerini ve ailelerin sonsuza dek beraber olabileceğini ilk öğretimde ve genç hanımlarda öğrenmiştim. Sonra ailelerle ilgili bu mesajı misyonum boyunca Meksika'daki iyi insanlarla paylaşmıştım. Ebedi eşime tapınakta hem bu hayatta hem de sonsuza dek olmak üzere mühürlenmiştim. Genç hanımlar lideri olarak aileler hakkında dersler verip aile ev akşamlarında çocuklarımla ebedi ailelerle ilgili hikayeleri paylaşmıştım. Bunları biliyordum ama inanıyor muydum? Sorumun cevabı sorum kadar hızlı bir şekilde geldi. Ruh kalbimde ve zihnimde zaten bildiğim cevabı onayladı. Bunlara gerçekten inanıyordum. O anda dua ederek cennetteki babama içimi döktüm. Ailelerin gerçekten de ebedi olduğuna dair bilgim ve inancım için ona teşekkür ettim. Ona bütün bunları mümkün kılan oğlu İsa Mesih için teşekkür ettim. Ona oğlum için teşekkür ettim ve eğer küçük Ethan'ı cennetteki evine götürmesi gerekiyorsa cennetteki babama buna razı olduğumu söyledim. Cennetteki babama güvenim tamdı ve Ethan'ı tekrar göreceğimi biliyordum. O kriz anında sevindirici haberin doğru olduğuna dair bilgim ve inancım olduğu için çok minnettardım. Huzur içindeydim. Ethan uzman doktorların bakımı altında haftalarca hastanede kaldı. Bu tıbbi bakımla beraber sevenlerin duaları, oruçları ve inançları onun hastaneden çıkmasını ve ailesiyle birlikte olmak için eve dönmesini mümkün kıldı. Şu an kendisi sağlığına kavuşmuş ve iyi bir durumda. Michelle için bir dönüm noktası olan bu an, bütün hayatı boyunca öğrendiği şeylerin sadece laf olmadığını doğruladı. Bunlar gerçekti. İsa Mesih'in son zaman azizleri, kilisesinin üyeleri olarak bize verilen nimetlere bazen çok alıştığımız için Rabbin gerçek kilisesindeki öğrenciliğin mucizesini ve görkemini tamamen anlamakta zorluk mu çekiyoruz? Bu hayatta bize sunulabilecek en büyük armağana karşı ilgisizlik suçunu işliyor muyuz? Kurtarıcının kendisine şöyle öğretti. Kendisi şöyle öğretti. Emirlerimi yerine getirirsen ve sonuna kadar dayanırsan, Tanrı'nın bütün armağanlarının en büyüğü olan sonsuz hayata kavuşacaksın. Biz bu kilisenin pazar günleri gittiğimiz ve nasıl iyi bir insan olacağımızı öğrendiğimiz iyi bir yerden çok daha fazla olduğuna inanıyoruz. Kilise ahlaki değerleri, güçlü kişilerle arkadaşlık ettiğimiz güzel bir mesihçi sosyal kulüpten daha öte bir şeydir. Anne babaların sadece sorumlu ve iyi bireyler olmaları için çocuklarını evde öğrettikleri bir dizi önemli fikirlerden oluşmaz. İsa Mesih'in son zaman azizler kilisesi bütün bunlardan çok daha fazladır. Bir an için bir din olarak ortaya attığımız büyük iddiaları düşünün. Biz, İsa Mesih'in yeryüzündeyken kurduğu kilisenin Tanrı tarafından hizmete çağrılmış bir peygamber aracılığıyla günümüzde tekrar geri getirildiğini ve liderlerimizin Tanrı'nın adıyla hareket etmek için eski havarilerin sahip olduğu aynı güç ve yetkiye sahip olduklarına inanıyoruz. Buna Tanrı'nın rahipliği denir. Bu geri getirilmiş yetki sayesinde vaftiz gibi kurtarıcı kutsal törenleri yerine getirebileceğimizi ve kutsal ruhun temizleyici ve arıtıcı armağanın her zaman bizimle olmasının mutluluğunu yaşayabileceğimizi iddia ediyoruz. Rahiplik anahtarları aracılığıyla bu kiliseye öncülük edip onu yöneten havariler ve peygamberlerimiz var. Ve biz Tanrı'nın çocuklarıyla bu peygamberler aracılığıyla konuştuğuna inanıyoruz. Ayrıca biz bu rahiplik gücünün bir gün Tanrı'nın huzuruna geri dönüp sonsuza dek onunla beraber yaşamamızı sağlayan anlaşmaları yapmamızı ve kutsal törenleri kutsal tapınaklarla da yerine getirebilmemizi mümkün kıldığına inanıyoruz. Biz çiftlerin tam manasıyla Tanrı'nın evi olduğuna inandığımız kutsal binalarda yeni ve ebedi evlilik anlaşmasına girdiklerinde ailelerin bu güç aracılığıyla sonsuza dek birbirine bağlanabileceklerini de iddia ediyoruz. Biz bu kurtarıcı kutsal törenleri sadece kendimiz için değil ayrıca hayattayken bu önemli kurtarıcı kutsal törenleri iştirak etme olanağı olmamış olan atalarımız için de yerine getirebileceğimize inanıyoruz. Bu aynı kutsal tapınaklarda atalarımız için kutsal törenleri vekaleten yerine getirebileceğimize inanıyoruz. Biz bir peygamber aracılığıyla ve Tanrı'nın gücüyle İsa Mesih'in dünyanın kurtarıcısı olduğunu beyan ederek kutsal kitabın tanıklığını destekleyen ek kutsal yazılar aldığımıza inanıyoruz. Biz İsa Mesih'in son zaman azizleri kilisesinin Tanrı'nın krallığı ve yeryüzündeki tek gerçek kilise olduğunu iddia ediyoruz. İsa Mesih'in kilisesi denmesinin sebebi onun bu kilisenin başında olmasıdır. Bu kilise onun kilisesidir ve bütün bu şeyler onun kefaret amacıyla kurban oluşu sayesinde mümkündür. Bu benzersiz özellikler başka hiçbir yerde ya da bu dünyadaki başka hiçbir kuruluşta yoktur. Diğer dinler ve kiliseler her ne kadar iyi ve içten olsalar da onlardan hiçbirinin İsa Mesih'in son zaman Azizler Kilisesi'nde mevcut olan kurtuluşun kutsal törenlerini sağlayacak yetkisi yoktur. Biz bunları biliyoruz ama bunlara inanıyor muyuz? Eğer bunlar doğruysa, o zaman dünyadaki gelmiş geçmiş en büyük umut mesajına ve yardımına sahibiz. Bunlara inanmak hem bizim için hem de sevdiklerimiz için sonsuz önemi olan bir konudur. İnanmak için sevindirici haberi sadece aklımızda bilmekle kalmayıp onun doğruluğunu kalbimizde hissetmemiz gerekir. Bazen beklentilerden, bazen içinde yetiştiğimiz kültür yüzünden, bazen de bir alışkanlık haline geldiğinden sevindirici haberi yaşamayı sadece isteksizce yapmamız mümkündür. Kimimiz belki Kral Benjamin'in motive edici konuşmasından sonra halkın hissettiklerini yaşamamıştır. Hepsi bir ağızdan haykırarak şöyle dediler. Evet, biz söylediğin bütün sözlere inanıyoruz ve ayrıca onların kesinlikle doğru olduğunu biliyoruz. Çünkü her şeye gücü yeten Rabbin ruhu bizim içimizde ya da yüreklerimizde öylesine büyük bir değişiklik yaptı ki artık içimizde kötülük yapmak için hiçbir istek kalmadı. Ancak sürekli olarak iyilik yapmak istiyoruz. Hep beraber kalplerimizin ve tüm doğamızın değişmesini istememiz gerekir ki böylece dünyadaki yolları takip etmeyi, arzu etmek yerine artık Tanrı'yı memnun etmeyi arzu edelim. Gerçek dönüşüm zaman içerisinde meydana gelen bir süreçtir ve imanı harekete geçirmek için istekli olmayı içerir. Bu internet yerine kutsal yazıları araştırdığımızda meydana gelir. Bu Tanrı'nın emirlerini yerine getirdiğimizde meydana gelir. Dönüşüm çevremizdekilere hizmet ettiğimizde meydana gelir. Bu ettiğimiz işten dualarla düzenli olarak tapınağa gitmekle ve imanla Tanrı'nın bize verdiği sorumlulukları yerine getirmekle meydana gelir. Bu istikrarlı olmayı ve günlük çabayı gerektirir. Bana sık sık günümüzde gençlerimizin yüzleştiği en büyük zorluk nedir sorusu soruluyor. Büyük ve geniş binanın hayatlarında sürekli etkisi olduğunu inanıyorum diye yanıt veririm. Eğer Mormon kitabı özellikle günümüz için yazılmışsa o zaman Lehi'nin yaşam ağacı görünümündeki mesajların hepimiz için geçerli olduğunu, büyük ve geniş binadan parmaklarını uzatıp alay eden o insanların etkilerini anlamıyor olmamız mümkün değildir. Benim için en yürek parçalayıcı olan şey, koyu karanlığı önceden geçerek dar ve önce yolda ilerleyen demir çubuğa tutunup hedeflerine ulaşan ve yaşam ağacının kusursuz ve lezzetli olan meyvesini tatmaya başlayan kişilerin tasviridir. Çünkü kutsal yazılar bize büyük ve geniş binada bulunan geniş tarzları son derece güzel olan bu kişilerin ağaca erişip meyveden yemekte olanlara doğru parmaklarını alaycı bir şekilde uzatarak bu tavrı sergilediklerini anlatır. Ve meyveden tattıktan sonra kendileriyle alay edenler yüzünden utananlar yasak yollara saparak kayboldular. Bu ayetler hayatlarında İsa Mesih'in sevindirici haberine halen sahip olan bizleri tanımlamaktadır. İster doğuştan, ister koyu karanlığın içinden geçerek sevindirici haberi bulmuş olalım. Hepimiz diğer bütün meyvelerden çok daha değerli ve lezzetli olan ve Tanrı'nın verdiği armağanların en büyüğü olan ebedi hayatı bize sağlama gücüne sahip bu meyveyi tattık. Yapmamız gereken tek şey o meyveden bolca yiyip inançlarımızla alay edenlere, içimize kuşku düşürmekten zevk alanlara ya da kilise liderlerinde ve öğretilerde kusur bulanlara kulak asmamaktır. Kuşku yerine inancı seçmek her gün yapabileceğimiz bir seçimdir. Yaşlı M. Russell Ballard bize teknede kalın, can yeleklerinizi giyin ve iki elinizle sıkıca tutunun öğüdünü vermiştir. Rabbin gerçek kilisesinin üyeleri olarak bizler zaten o teknedeyiz. Hayattaki zorlukları güvenle atlatmak için bize huzur, yardım ve rehberlik sağlayacak hakikat için dünya felsefelerini araştırmamıza gerek yoktur. Zaten biz bu hakikate sahibiyiz. Edita'nın annesinin senelerce inandığı şeyleri imtihan ettiği ve bir kriz anında güvenle inanıyorum diye beyan ettiği gibi bizler de bunu yapabiliriz. Ben Rabbin krallığındaki üyeliğimizin daha paha biçilmez değerde olan bir armağan olduğuna tanıklık ederim. Rabbin inananlar ve itaat edenler için hazırladığı nimetlerin ve huzurun insan aklının kavrayabileceğinden çok daha üstün olduğuna tanıklık ederim. Bu tanıklığımı İsa Mesih'in adıyla size bırakıyorum. Amin.
A few years ago, our daughter and son-in-law were asked to team teach a primary class.
Birkaç yıl önce kızımız ve damadımızdan 4 yaşlarında 5 aktif küçük erkek çocuğunun olduğu bir ilköğretim sınıfında beraber öğretmeleri istenmişti. Kızımızın görevi öğretmek, damadımızın görevi ise sınıftaki disiplini sağlamaktı. Ara sıra kargaşa çıksa da çocuklara sevindirici haberin ilkelerini öğretmek üzere sakin bir ortamı sağlamak için ellerinden geleni yaptılar. Sınıfın özellikle yaramaz olduğu bir gün hareketli küçük bir erkek çocuğunu defalarca uyardıktan sonra damadımız 4 yaşındaki çocuğu dışarı çıkardı. Odadan dışarıya çıktıklarında küçük çocukla davranışı hakkında konuşmak üzereyken ve onun annesini ve babasını bulmaya çalışırken küçük çocuk damadımıza bir şey söyleme fırsatı vermeden onu durdurdu. Eli havada büyük bir heyecanla pat diye şunu söyledi. Bazen İsa hakkında düşünmek benim için çok zor. Ömürlük hayatı boyunca olan yolculuğumuzda planladığımız varış noktamız ne olursa, ne kadar görkemli görünürse görünsün, yolculuk ne kadar neşeli geçerse geçsin, hepimiz yol boyunca sıkıntılara ve kederlere maruz kalacağız. Yaşlı Joseph B. Wortlin şunu öğretti. Keder çarkının oku en sonunda her birimizi gösterecektir. Er ya da geç herkes acı çekmek zorunda kalacaktır. Hiç kimse muaf değildir. Rab kendi bilgeliğiyle kimseyi ıstıraptan ya da üzüntüden korumaz. Ancak bu yolda huzurlu bir şekilde yolculuk etme becerimiz geniş ölçüde bizim de İsa'yı düşünmekte zorlanıp zorlanmadığımıza bağlıdır. Gönül rahatlığı, vicdan rahatlığı ve iç huzur sıkıntılardan, üzüntülerden ya da kederlerden kaçınma kabiliyetimiz sayesinde belirlenmez. İçten yakarışlarımıza rağmen her fırtına rotasını değiştirmeyecek, her hastalık iyileştirilmeyecek ve peygamberler, görenler ve vahiy bildirenler tarafından öğretilen her öğretiyi, ilkeyi ya da uygulamayı tamamen anlamayabiliriz. Ancak bize huzur vaat edildi. Ama bir şarta bağlı olarak. Yuhanna'nın sevindirici haberinde kurtarıcı yaşamın sıkıntılarına rağmen neşeli olabileceğimizi, umut edebileceğimizi ve korkmamıza gerek olmadığını öğretti. Çünkü o dedi ki, bende esenliğiniz olsun. İsa Mesih'e ve onun kefaret amacıyla kurban oluşuna iman, sevindirici haberin birinci ilkesi ve bu dünyada huzur ve gelecek dünyada sonsuz hayat için olan umudumuzun kurulduğu temeldir. Ve sonsuza dek böyle olacaktır. Günlük hayatın zorlukları arasında huzur bulmaya çalışırken, bize yardım etmesi için düşüncelerimizin kurtarıcıya odaklanmış olarak kalmasını sağlamak için bize basit bir örnek gösterilmiştir ki kurtarıcı şöyle dedi. Benden öğren ve sözlerimi dinle. Ruhumun uysallığıyla yürü ve bende huzur bulacaksın. Ben İsa Mesih'im. Öğren, dinle ve yürü. Bir vaade bulunan üç adım. Birincisi benden öğren. Yaşaya'da şunu okuyoruz. Birçok halk gelecek. Haydi Rabbin dağına, Yakup'un tanrısının tapınağına çıkalım diyecekler ve o bize kendi yolunu öğretecek. Sayılarının giderek arttığı, yeryüzünü nokta nokta kaplayan tapınaklarda İsa Mesih hakkında ve onun babanın planındaki bu dünyanın yaratıcısı, kurtarıcımız ve fidye ile kurtaranımız olan huzurumuzun kaynağı, rolü hakkında öğreniriz. Başkan Manson şunu öğretti. İçinde yaşadığımız dünya sıkıntı dolu ve zor bir yer olabilir. Siz ve ben Tanrı'nın kutsal evlerine gittiğimizde, orada yaptığımız antlaşmaları hatırladığımızda her imtihana katlanıp her ayartmanın üstesinden gelebilme gücüne sahip olacağız. Bu kutsal sığınakta huzur bulacağız. Güney Amerika'da hizmet ederken bir çadır kazı konferansındaki görevim sırasında erkek çocuğunu daha yeni kaybettikleri için yas tutan bir çiftle tanıştım. Kardeş Timur ile ilk kez konferans sırasında bir görüşmede karşılaştım ve oğlunun ölmüş olduğunu öğrendim. Konuşurken o sadece oğlunun ölümünden dolayı üzülmediğini, aynı zamanda onu bir daha göremeyeceği düşüncesinden dolayı da yıkıldığını paylaştı. Küçük oğlunun doğumundan önce kilisenin nispeten yeni üyeleri olarak tapınağa bir kereliğine gitmek üzere için yeterli para biriktirdiklerini ve bir çift olarak birbirlerine iki kızlarına mühürlendiklerini açıkladı. Ondan sonra tapınağa geri dönmek için yine para biriktirmeye devam ettiklerini ama küçük oğullarına mühürlenebilmek için onu tapınağa götüremediklerini açıkladı. Olası bir yanlış anlaşılma olduğunu fark ederek eğer kendisi sadık kalmaya devam ederse oğlunu gerçekten tekrar görebileceğini açıkladım. Çünkü hanımını ve kızlarını ona bağlayan kutsal mühürleme töreni onu oğluna bağlamak için de yeterliydi ki oğlu antlaşma halinde doğmuştu.
Şaşırdı ve bunu gerçekten doğru olup olmadığını sordu. Ve ona bunun doğru olduğunu söyledim. Ondan sonra benden hanımıyla konuşmamı istedi. Hanımı oğlunun ölümünden beri 2 haftadır yatıştırılamamıştı. Pazar günü konferanstan sonra kız kardeş Timur'u ile buluştum ve bu muhteşem öğretiyi ona da açıkladım. Çocuğunu kaybetmenin acısı hala tazeydi ama şimdi bir umut ışığıyla gözleri yaşlı olarak, küçük oğlumu gerçekten tekrar kucağımda tutabilecek miyim? O gerçekten sonsuza dek benim çocuğum mu diye sordu. Ona antlaşmalarına bağlı kaldığı sürece tapınakta bulunan mühürleme gücünün İsa Mesih'in yetkisi sayesinde etkili olarak onu gerçekten kendi oğluyla beraber olabilmesine ve onu kucağında tutabilmesine olanak sağlayacağını temin ettim. Kız kardeş Timur'u oğlun ölümünden dolayı çok üzgün olmasına rağmen kurtarıcımız ve fidyeyle kurtarmamızın mümkün kıldığı tapınaktaki kutsal törenlerden dolayı görüşmemizden şükran gözyaşlarıyla ayrıldı ve içi huzurla dolmuştu. Her seferinde tapınağa gittiğimizde, işittiğimiz, yaptığımız ve söylediğimiz her şeyde, iştirak ettiğimiz her kutsal törende ve yaptığımız her antlaşmada İsa Mesih'e yönlendiriliriz. Onun sözlerini duyduğumuzda ve onu örneğinden öğrendiğimizde huzur hissederiz. Başkan Hinckley şöyle öğretti. Rabbin evine gidin, orada onun ruhunu hissedin ve onunla konuşarak orada başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir huzurun olduğunu bilin. İkincisi, sözlerimi dinle. Ya kendi sesimle ya da hizmetkarlarımın sesiyle. Bu aynı şeydir. Adem'in yaşadığı zamandan itibaren çağlar boyunca bugünkü peygamberimiz Thomas Spencer Manson'a kadar Rab yetkili temsilcileri aracılığıyla konuşmuştur. Onun peygamberleri aracılığıyla iletilen Rabbin sözlerini dinlemeyi ve bu sözlere dikkat etmeyi seçen kişiler güvenlik ve huzur bulacaktır. Mormon kitabında 1. Nefi'nin 8. bölümündeki Lehi'nin yaşam ağacı ile ilgili görümünden öğrendiğimiz ders dahil olmak üzere peygamberlik öğütlerine uymanın ve peygamberi desteklemenin öneminin birçok örneğine rastlarız. O büyük ve geniş bina bugüne kadar hiç böyle kalabalık olmamıştır ya da binanın açık pencerelerinden gelen o gürültü hiç bu kadar yanlış yola saptırıcı, alaycı ve kafa karıştırıcı olmamıştır. Bu pasajda 2 grup insan hakkında ve onların binadan gelen bağırışlara olan tepkilerini okuruz. 26. ayetten başlayarak şöyle okuruz. Ve ben de etrafıma bakındığımda suyla dolu ırmağın karşı yakasında büyük ve geniş bir bina gördüm. Ve bina birçok insanla doluydu. Ve onlar ağaca erişip meyveden yemekte olanlara doğru parmaklarını uzatıyor ve alaycı bir tavır sergiliyorlardı. Ve meyveden tattıktan sonra kendileriyle alay edenler yüzünden utananlar yasak yollara saparak kayboldular. 33. ayette binadakilerin alay etmelerine ve dalga geçmelerine rağmen farklı bir tepki veren başka insanlar hakkında okuruz. Lehi şöyle bir açıklamada bulunur. Öyle ki o binadaki insanlar parmaklarını uzatarak benimle meyveden yiyenlerle alay ettiler ama biz onları aldırmadık. Utanmış, doğru yoldan çıkmış ve kaybolmuş olan insanlarla binadaki insanların alay etmelerini aldırmayan ve peygamber ile beraber olanlar arasındaki önemli bir fark şu 2 ifadede bulunmaktadır. Birincisi onlar meyveden tattıktan sonra ve ikincisi meyveden yiyenler. Birinci grup ağaca vardı, bir müddet peygamberin yanında yer aldılar ama sadece meyvenin tadına baktılar. Yemeğe devam etmeyince binadan gelen alay etmelerin onları etkilemesine izin verdiler. Böylece peygamberden uzaklaşıp yasak yollara saptılar ki bu yollarda kayboldular. Meyveyi tadıp uzaklaşan kişilerin aksine meyveyi yemeye devam eden kişiler vardı. Bu kişiler binadaki gürültü ve patırtıları aldırmadılar, peygamberin yanında durdular ve bunun sayesinde gelen güvenlik ve huzuru hissettiler. Rabbe ve onun hizmetkarlarına olan bağlılığımız yarım zamanlı bir bağlılık olamaz. Eğer öyleyse bizler huzurumuzu yok etmeyi isteyenlere karşı savunmasız kalacağız. Rabbi onun yetkili hizmetkarları aracılığıyla dinlediğimizde kutsal yerlerde dururuz ve yerimizden kımıldatılamayız. Düşman cevapları veriyormuş gibi görünen sahte çözümler sunabilir ama bizi aradığımız huzurdan daha çok uzaklaştırır. Düşman yasal ve düzenli gibi görünen bir serap sunar ama en sonunda o büyük ve geniş bina gibi yıkılacaktır ve duvarları içinde huzur arayan herkesi de yok edecektir. Gerçek, bir ilk öğretim şarkısının sadeliğinde bulunmaktadır. Peygamberlerin söylediği sözler şunlardır. Emirleri yerine getirin. Bunda güvenlik ve huzur vardır. Üçüncüsü, ruhumun uysallığıyla yürü. Doğru yoldan ne kadar uzağa saparsak sapalım, kurtarıcı bizi geri dönmeye ve onunla yürümeye davet eder.
İsa Mesih ile bu yürüme daveti onunla Getsemeni'den Kafatası'na ve Kafatası'ndan mezar bahçesine beraber gitme davetidir. Bu, onun yüce kefaret amacıyla kurban oluşunu gözlemleyip uygulama davetidir ki, onun erişimi kişisel olduğu kadar sonsuzdur. Tövbe etme, onun temizleyici gücünden yararlanma ve onun uzattığı sevgi dolu elini tutma davetidir. Huzurlu olma davetidir. Hepimiz hayatımızın herhangi bir zamanında günah ve suçla ilişkili acılar ve ıstırap hissetmişizdir. Çünkü günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Ancak günahlarımız bizi kana boyamış bile olsa, içten tövbe sayesinde İsa Mesih'in kefaretini uyguladığımızda ve onunla yürüdüğümüzde kar gibi bembeyaz olacağız. Suçlulukla ezilmemize rağmen huzur sahibi olacağız. Genç Alma, Rabbin bir meleğe tarafından ziyaret edildiğinde günahlarıyla yüzleşmeye mecbur kalmıştı. O başına gelenleri şu sözlerle açıkladı. Ruhum acıların en büyüğünü gördü ve işlediğim bütün günahlar bana işkence ediyordu. Evet, Tanrı'ma karşı isyan ettiğimi ve onun kutsal emirlerini hiçe saydığımı anladım. Onun günahları çok ciddi günahlar olsa da çektiği bu çilenin ortasında sözlerine şöyle devam etti. Babamın halka, Tanrı'nın oğlu olan bir İsa Mesih'in dünyanın günahları için kefaret etmek üzere geleceğine dair söylemiş olduğu peygamberliği hatırladım. Kalbimden, "Ey Tanrı'nın oğlu İsa, bana merhamet et!" diye haykırdım. Ve Rab İsa Mesih'e yakarıp merhametimi dileyinceye kadar günahlarımdan asla bağışlanmadım. Ama işte ona yalvardım ve ruhum huzura kavuştu. Alma gibi İsa Mesih'le yürüdüğümüzde, günahlarımızdan tövbe ettiğimizde ve onun iyileştirici gücünü hayatımızda kullandığımızda ruhumuz için huzur bulacağız. Hepimizin istediği huzur bir arzudan daha fazlasını gerektirir. Bu, İsa Mesih hakkında öğrenerek, onun sözlerini dinleyerek ve onunla yürüyerek hareket etmemizi gerektirir. Etrafımızda olup bitenleri kontrol edemeyebiliriz. Ama Rabbin sağlamış olduğu huzur örneğini nasıl uygulamaya koyabileceğimizi kontrol edebiliriz ki, bu yöntem İsa'yı sık sık düşünmemizi kolaylaştırır. Tanıklık ederim ki, İsa Mesih yol, gerçek ve yaşamdır. Ve sadece onun aracılığıyla bu hayatta ve gelecek dünyadaki sonsuz hayatta gerçek huzuru elde edebiliriz. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
On a signal from the conductor.
Koro şefinin işaretiyle topluluk ayağa kalkacak ve koroya katılarak "Sevinin, Rab kraldır" ilahisini söyleyecek. İlahiyi söyledikten sonra 12 Haberler Kurulu'ndan yaşlılar D. Todd Christofferson ve Quentin Le Cook'u dinleyeceğiz. Ondan sonra koro "İlerleyin Azizler" ilahisini söyleyecek.
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I speak today of fathers. Fathers are fundamental in the divine.
Bugün babalar hakkında konuşacağım. Babalar ilahi mutluluk planının temelidir ve bu çağrıyı iyi bir şekilde yerine getirmeye çalışanları cesaretlendirmek istiyorum. Babalığı ve babaları övmek ve yüreklendirmek, hiç kimseyi utandırmak veya değersizleştirmek değildir. Bunun bugün açıkçası erkeklerin en üstün erkeklik rolleri olan kocalar ve babalar olarak yapabilecekleri iyiliğe odaklanacağım. David Blankenhorn, Babasız Amerika'nın yazarı, şu gözlemde bulundu. Bugün Amerikan toplumu babalık fikri hakkında esas itibariyle bölünmüş ve çelişkilidir. Hatta bazı insanlar bunu hatırlamaz, başkaları bundan rahatsız olur. Birçok aile uzmanı dahil başka kişiler bunu umursamaz ve ya hor görürler. Diğer birçoğu buna özellikle ne karşıdırlar ne de özellikle bağlıdırlar. Birçok insan bu konuda bir şey yapabilmeyi isterdi ancak toplumumuzun artık bunu kolay kolay yapamayacağını veya yapmayacağını inanırlar. Kilise olarak biz babalara inanıyoruz. Ailesini ön planda tutan erkeğin idealliğine inanıyoruz. Biz inanırız ki ilahi plan doğrultusunda babalar sevgi ve doğrulukla ailelerine başkanlık ederler ve ailelerinin yaşamları ve korumaları için gerekli olan şeyleri sağlamaktan sorumludurlar. Biz inanırız ki tamamlayıcı aile sorumluluklarında babalar ve anneler eşit ortaklar olarak birbirlerine yardım etmekle yükümlüdürler. Biz inanırız ki babalar gereksizlikten çok ötede eşsizdir ve onların yerleri doldurulamaz. Bazı insanlar babalığın faydalarını sosyal durumlarda sanki erkeklerin kendi evlatlarına karşı sorumlulukları olarak görürler. Onları iyi bir vatandaş olmaya ve başkalarının ihtiyaçlarını düşünmeye yöneltirler. Ve annenin çocuklarına karşı olan sorumluluklarına, babanın çocuklarına karşı olan sorumluluklarını da eklerler. Kısacası erkekler için kilit nokta baba olmaktır. Çocuklar için kilit nokta babalarının olmasıdır. Toplum için kilit nokta babalar yaratmaktır. Bu düşünceler kesinlikle doğru ve önemli olduğu halde biz babalığın toplumsal bir yapı taşı ya da bir evrim ürününden daha fazlası olduğunu biliyoruz. Babanın rolü ilahi kökenlidir. Bir cennetteki baba ve bu ölümlü dünyada Adem baba ile başlar. Babalığın mükemmel ilahi örneği cennetteki babamızdır. Onun karakteri ve nitelikleri zengin iyiliği ve kusursuz sevgiyi içerir. Onun işi ve görkemi, onun çocuklarının gelişmesi, mutluluğu ve sonsuz hayatıdır. Cennetteki kralla karşılaştırıldığında bu kusurlu dünyadaki babalar hiçbir talepte bulunamazlar. Ancak ellerinden geleni yaparak ona benzemeye çalışırlar ve gerçekten de onun işinde çalışırlar. Babalar olağanüstü ve ciddi bir güvenle onurlandırılırlar. Erkekler için babalık, kendi zayıflıklarımızla ve gelişme olan ihtiyacımızla bizi karşı karşıya getirir. Babalık fedakarlık ister. Eşsiz bir tatmin, hatta neşe kaynağıdır. Tekrarlıyorum, bizim için en güzel örnek bizi, ruh evlatlarını çok seven cennetteki babamızdır ki, o bizim kurtuluşumuz ve yücelmemiz için biricik doğmuş oğlunu vermiştir. İsa der ki, hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Babalar bu sevgiyi gün be gün hayatlarını feda ederek gösterirler. Ve her gün ailelerine hizmet etmek ve onların geçimini sağlamak için çalışırlar. Belki de bir babanın en önemli işi kendi çocuklarının yüreklerini cennetteki babalarına döndürmektir. Eğer bir baba hem örnek olarak hem de sözleriyle Tanrı'ya günlük yaşamda sadık kalındığında ne olacağını gösterebilirse, o baba çocuklarına bu hayatta huzurun ve gelecek dünyada ise sonsuz hayatın anahtarını vermiş olacaktır. Kutsal yazıları çocuklarına okuyan ve çocuklarıyla beraber okuyan bir baba, onları Rabbin sesiyle bilgilendirir. Kutsal yazılarda anne ve babaların kendi çocuklarını öğretmekle yükümlü olduğunun vurgulandığını sayısız kere görüyoruz. Ve yine Siyon'da ya da onun kurulmuş olan herhangi bir çadır kazığında çocukları olan anne babalar, çocuklarına 8 yaşına kadar tövbe öğretisini yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'e iman ve vaftiz ve ellerin baş üzerine konulması suretiyle verilen kutsal ruh armağanı öğretisini anlamayı öğretmedikleri kadar bu günah anne ve babaların başları üzerine olacaktır. ve onlar ayrıca çocuklarına dua etmesini ve Rabbin önünde doğru bir şekilde yürümeyi öğreteceklerdir. 1833'te Rab, 1. Başkanlığın üyeleri Joseph Smith, Sidney Rigdon ve Frederick G. Williams'ı kendi çocuklarının öğretimiyle ilgili vazifelerine yeterince özen göstermedikleri için azarlamıştır. Siz çocuklarınıza emirlere göre ışık ve hakikat öğretmediniz ve o kötü olanın hala sizin üzerinizde hükmü vardır ve sizin kederinizin sebebi budur. Babalar Tanrı'nın kanunlarını ve işlerini yeniden her nesle öğretmelidirler. Mezmur şairi şöyle beyan ediyor. Rab, Yakup soyuna koşullar bildirdi. İsrail'e yasa koydu. Bunları çocuklarına öğretsinler diye atalarımıza buyruk verdi. Öyle ki gelecek kuşak yeni doğacak çocuklar bilsinler. Ondan sonra onlar da kendi çocuklarına anlatsınlar. Tanrı'ya güven duysunlar. Tanrı'nın yaptıklarını unutmasınlar. Onun buyruklarını yerine getirsinler. Kesinlikle sevindirici haber öğretmek, anneler ve babalar arasında paylaşılmış bir vazifedir. Ancak Rab çok açık ifade eder ki, o babaların buna yüksek öncelik vermeleri konusunda sorumluluk göstermelerini beklemektedir. Ve unutmayalım ki, sıradan konuşmalar, beraber iş yapmak veya oyun oynamak ve dinlemek öğretmenin önemli unsurlarıdır. Rab, babaların çocukların gelişmesine yardımcı olmalarını beklemektedir ve çocuklar bir örnek isterler ve buna ihtiyaçları vardır. Ben kendim örnek alınacak bir babayla kutsanmıştım. 12 yaşlarında bir çocukken hatırlıyorum. Babam oldukça küçük bir toplumdaki belediye meclisi için aday olmuştu. Büyük bir seçim kampanyası yürütmemişti. Tek hatırladığım, babam bana ve kardeşlerime kapı kapı dolaşıp el ilanları dağıttırdı ki bu yolla Paul Christopherson'a oylarını vermeleri için insanları teşvik etti. Birkaç yetişkine el ilanı verirken onlar Paul'un iyi ve dürüst bir insan olduğunu ve ona oy vermekte hiçbir sorunları olmayacağını söylediler. Benim çocuk kalbim babam için gururla dolmuştu. Bu bana onun izinden yürümek için özgüven ve istek verdi. O mükemmel değildi, kimse değildir. Ancak o dürüsttü, iyiydi ve bir çocuğun olmak istediği örnek bir insandı. Disiplin ve düzeltme eğitimin parçalarıdır. Paul'un dediği gibi, Rab sevdiğini terbiye eder. Ancak bir baba disiplin uygularken asla haklı olmayan bir şeyin, hatta kötü davranışa yakın bir şeyin olmaması için gereken özeni göstermelidir. Düzeltme yapılırken bir babanın motivasyonu sevgi ve rehberi kutsal ruh olmalıdır. Kutsal ruh tarafından yönlendirildiğinde uygun bir zamanda sert bir şekilde azarlayın ve ardından azardığınız kişiye sizi düşman olarak görmemesi için daha çok sevgi gösterin. Böylece sizin sadakatinizin ölümün bağlarından daha kuvvetli olduğunu bilebilir. İlahi düzende disiplin, cezalandırmaktan ziyade sevdiğiniz kişiye kendine hakim olma yolunda yardımcı olmak demektir. Rab der ki, bütün çocukların reşit oluncaya kadar geçimleri için anne babaları üzerinde hakları vardır. Ekmek parası kazanmak kutsal bir faaliyettir. Kişinin ailesinin geçimini sağlaması, her ne kadar genellikle aileden uzak zaman geçirmeyi gerektirse de, babalıkla çelişen bir şey değildir. Bu iyi bir baba olmanın özüdür. İş ve aile birbiriyle örtüşen sorumluluklardır. Bu tabii ki kendi kariyeri için ailesini ihmal eden veya diğer aşırı uçta çaba sarf etmeyen ve kendi sorumluluklarını başkalarının üzerine atmaktan mutlu olan bir adamı haklı göstermez. Kral Benjamin'in sözleriyle, ve çocuklarınızı aç ya da çıplak bırakmayacaksınız. Onların Tanrı'nın yasalarını çiğnemesine ve birbirleriyle dövüşüp atışmalarına izin vermeyeceksiniz. Fakat onlara doğruluk ve ağırbaşlılık yollarında yürümelerini öğreteceksiniz. Birbirlerini sevmelerini ve birbirlerine hizmet etmelerini öğreteceksiniz. Ailelerini layıkıyla geçindirmek için bir yol ve imkan bulamayan erkeklerin acısının farkındayız. Bütün çabalarına rağmen babalığın tüm görevlerini ve işlevlerini herhangi bir zamanda yerine getiremeyen babalar için bir utanç yoktur. Sakatlık, ölüm veya diğer koşullar kişisel uyum sağlamayı gerektirebilir. İhtiyaç duyulduğunda akrabalar birbirlerine destek olmalıdırlar. Çocuklarının annesini sevmek ve bu sevgiyi göstermek bir babanın çocukları için yapabileceği en iyi iki şeydir. Bu sevgi aile hayatlarının ve güvenliklerinin temeli olan evliliği tekrar tasdik eder ve güçlendirir. Bazı erkekler bekar babadır, koruyucu babadır veya üvey babadır. Birçoğu genelde zor olan bu rolde çok emek harcarlar. ve ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Bizler kişisel ihtiyaçları ve aile ihtiyaçlarını karşılamak için yapabileceği her şeyi sevgiyle, sabırla ve kişisel fedakarlıkla yapanlardan gurur duyuyoruz. Not düşülmelidir ki Tanrı'nın kendisi biricik doğmuş oğlunu bir koruyucu babaya emanet etmiştir. Elbette bu itibarın bir kısmı Yusuf'a aittir ve gerçek şu ki İsa büyürken bilgelikte ve boyda gelişti. Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazandı. Ne yazık ki ölüm, terk edilme veya boşanmadan dolayı bazı çocukların onlarla yaşayan babaları yoktur. Bazılarının fiziksel olarak mevcut olup ancak duygusal olarak onlarla olmayan ya da diğer şekillerde ihmalkar veya destek olmayan babaları olabilir. Bütün babalara daha çok emek harcamaları ve daha iyi olmaları için sesleniyoruz. Bütün basın ve eğlence kuruluşlarına babaları beceriksiz, şaklaban veya sorun çıkartan adam olarak sık sık tasvir etmek yerine eşlerini gerçekten seven ve çocuklarına zekice rehberlik eden sadakatli ve duyarlı babaları daha sık tasvir etmeleri için sesleniyoruz. Ailevi durumları sıkıntılı olan çocuklara diyoruz ki siz bundan dolayı daha değersiz değilsiniz. Mücadeleler zaman zaman Rabbin size olan güveninin göstergesidir. Rab yüzleştiğiniz şeyle başa çıkabilmeniz için direkt olarak ve başkaları aracılığıyla size yardımcı olabilir. Tanrı'nın aileler için kurduğu ilahi düzenlerin tam anlamıyla gerçekleşeceği ve sizden sonraki bütün nesilleri kutsayabileceği bir nesil ve belki de ailenizdeki ilk kişi olabilirsiniz. Bir gün ihtiyaçları karşılayacak ve koruma sağlayacak genç beylere diyoruz ki, okulda ve lise sonrası eğitiminizi planlarken gayretli olmaya şimdiden hazırlanın. İster üniversitede, ister teknik okulda, ister çarklık eğitiminde veya benzeri bir programda alacağınız eğitim, ihtiyacınız olacak yetenekleri ve kabiliyetleri geliştirmenin anahtarıdır. Çocuklar dahil her yaştan insan ile arkadaşlık etme fırsatlarını çok iyi değerlendirin. Ve sağlıklı ve ileriye dönük ilişkiler nasıl kurulur öğrenin. Bu tipik olarak insanlarla yüz yüze görüşmek ve bazen bir şeyleri birlikte yapmak demektir. Sadece telefonla mesajlaşma yeteneklerinizi geliştirmek değildir. Hayatınızı öyle yaşayın ki bir erkek olarak evliliğinize ve çocuklarınıza paklık getirebilirsiniz. Tüm yükselen nesle diyoruz ki kendi babanızı iyi, daha iyi, en iyi ölçeğinde nereye koyuyorsanız koyun. Ve tahmin ediyorum ki bu sıralama siz büyüdükçe ve daha akıllı olduğunuzda daha yükseğe çıkacaktır. Onu ve annenizi kendi hayatınızla onurlandırmaya kararlı olun. Yuhanna tarafından ifade edilen bir babanın özlem dolu umudunu hatırlayın. Benim için çocuklarımın gerçeğin izinden yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz. Dürüstlüğünüz bir babaya verilebilecek en büyük onurdur. Erkek kardeşlerime, bu kilisedeki babalara diyorum ki, daha kusursuz bir baba olmayı istediğinizi biliyorum. Biliyorum, ben de olmayı isterdim. Yine de bütün kısıtlamalarımıza rağmen çaba göstermeye devam edelim. Bireyselciliğin abartılı fikirlerini ve günümüz kültürünün bağımsızlığını bir kenara koyalım ve ilk önce başkalarının mutluluğunu ve iyiliğini düşünelim. Şüphesiz eksikliklerimize rağmen cennetteki babamız bizi yüceltecek ve en basit çabalarımızın meyve vermesini sağlayacaktır. Birkaç yıl önce Liahona'da çıkmış bir hikayeden güç aldım. Yazar şunu anlattı. Ben gençken küçük ailemiz bir apartmanın ikinci katında tek odalı bir dairede yaşıyordu. Ben salonda kanepede uyurdum. Çelik işçisi olan babam her gün evden işe gitmek için erkenden ayrılırdı. Her sabah üzerimi örter ve bir dakikalarına dururdu. Kanepenin yanında dikilip bana baktığını hissederken yarı uyur halde olurdum. Yavaşça uyanırken onun orada olmasından dolayı utanırdım. Hala uyuyor numarası yapmaya çalışırdım. Farkına vardım ki yatağımın yanı başında dikilirken bütün dikkati, enerjisi ve konsantrasyonu ile benim için dua ediyordu. Babam her sabah benim için dua etti. Güzel bir günüm olsun diye, güvende olayım diye, okuyup geleceği hazırlanabileyim diye dua etti. Ve akşama kadar benimle beraber olamadığından dolayı o gün beraber olacağım öğretmenler ve arkadaşlarım için dua etti. İlk seferinde babamın sabahları benim için dua ederken ne yaptığını gerçekten anlamamıştım. Ancak büyüdükçe onun sevgisini ve bana ve yaptığım her şeye olan ilgisini hissetmeye başladım. Bu benim en sevdiğim hatıralarımdan biridir. Yıllar sonra evlendiğimde kendi çocuklarım oldu ve onlar uyurken odalarına gidip onlar için dua edince babamın benim için tam olarak ne hissettiğini anladım. Alma oğluna şöyle tanıklıkta bulundu. İşte sana derim, muhakkak gelecek olan Mesih'tir. Evet, o halkına kurtuluş müjdesini bildirmeye gelecektir. Ve şimdi ey oğlum, bu halka bu sevindirici haberi duyurup onların zihinlerini hazırlamak üzere çağrıldığın görev buydu. Ya da başka bir de işte. Öyle ki o geldiği zaman sözü dinlemeleri için kendi çocuklarının zihinlerini hazırlayabilsinler. Bugünkü babaların görevi budur. Tanrı onları bereketlesin ve onlara görevlerini başarabilmeleri için yardımcı olsun. İsa Mesih'in adıyla amin.
The rolling forth of the Lord's plan of salvation.
Zamanların dolduğu bu düzenleme döneminde Rabbin kurtuluş planının nasıl yuvarlanıp ilerlediğini algılamak neredeyse mümkün değildir. Başkan Thomas S. Munson'ın bu konferans oturumunda 4 yeni tapınağı duyurması buna örnek oluşturmaktadır. Başkan Munson 1963'te bir havari olarak göreve çağrıldığında dünyada faaliyet gösteren 12 tapınak vardı. Provo Şehir Merkezi Tapınağı'nın adama töreninden sonra şu an 150 tapınağımız bulunmakta ve ilan edilen tüm tapınakların adanması yapıldığında 177 tapınağımız olacaktır. Bu bizim mütevazi bir şekilde sevinç duymamızın sebebidir. 180 yıl önce 3 Nisan 1836'da bugün hani Kirtland Tapınağı'nda Peygamber Joseph Smith ve Oliver Cowdery'e muhteşem bir görüm gösterildi. Bu olay tapınağın adama töreninden sadece bir hafta sonra gerçekleşti. Bu görümde onlar Rabbin tapınaktaki göğüs hizasındaki minmerin üzerinde ayakta durduğunu gördüler. Diğer şeyler arasında kurtarıcı şöyle bir beyanda bulundu. Tüm ev halkımın yürekleri sevinsin. Çünkü onlar var güçleriyle bu evi benim adıma inşa ettiler. Çünkü işte ben bu evi kabul ettim ve benim adım burada olacak. Ve ben kendimi merhametle bu evde halkıma göstereceğim. Bu kutsal olayda İlya'da dahil olmak üzere tapınak kutsal törenleri için gerekli anahtarları bağışlayan eski peygamberler göründüler. Bizler hem üyelerle hem de görevlilerle beraber bir yıl önce Bangkok, Tayland'da tapınağın duyurusu yapıldığı zaman yaşananlardan ötürü Quito, Ekvator, Harare, Zimbabwe, Belem, Brezilya ve ikinci tapınak olarak Lima, Peru'da yaşanacak sevinci biraz olsun tahmin edebiliyoruz. O zamanlar Tayland Misyon Başkanı David Senior'ın eşi, kız kardeş Shelley Senior, Başkan Manson'ın bu tapınakla ilgili duyurusunu dinledikten sonra uykusuz geçen 12 saatin ve birçok mutluluk gözyaşının olduğunu söylemek için ailesi ve arkadaşlarına e-posta gönderdi. Onlar misyon asistanlarını gece 11.30'da aradılar ve onlara bilgi verdiler. Asistanlar görevlilerin hepsini aradılar. Gelen raporda misyondaki herkesin gece yarısı uyanık olduğunu ve sevinçten yataklarında zıpladıklarını söylediler. Kız kardeş Senior ailesini ve arkadaşlarını şaka yollu şöyle uyardı. Lütfen bunu görevli departmanına bildirmeyin. Tayland'daki üyelerin ruhsal derin tepkileri aynı derecede güçlüydü. Eminim ki yüreklerde ve evlerde ruhsal hazırlıklar yapılmıştı. Ve duyurusu yeni yapılan bu tapınakların olduğu yerlerdeki azizleri hazırlayan cennetten gelen işaretler olmuştur. Tayland'da kız kardeş Senior'ın özellikle kız kardeşlere ders verirken kullanmak için yaptırdığı bazı özel el aynaları vardı. Aynanın üzerinde kendinizi tapınakta görün yazısı olan kabartılmış bir tapınak resmi vardı. İnsanlar aynaya baktıklarında kendilerini tapınaktaymış gibi görüyorlardı. Senior'lar araştırmacılara ve üyelere kendilerini tapınaktaymış gibi düşünmelerini ve bu hedefe ulaşmak için gerekli hayat tarzı değişikliklerini ve ruhsal hazırlıkları yapmalarını öğretti. Nerede yaşarsak yaşayalım, bu sabah her birimizi kendimizi tapınaktaymışız gibi görmeye davet ediyorum. Başkan Manson bildirmiştir ki, Rabbin evine girip sizi orada bekleyen nimetleri alana kadar kilisenin size sunduğu her şeyi elde edemezsiniz. Kilisedeki üyeliğin en önemli ve en büyük nimetleri Tanrı'nın tapınaklarında aldığımız nimetlerdir. Bugün dünyadaki dürüstlüğün eksikliğine rağmen biz mukaddes ve kutsal bir zamanda yaşamaktayız. Sevgi ve özlem dolu yürekleriyle peygamberler yaşadığımız günleri yüzyıllar boyunca tasvir etmişlerdir. Peygamber Joseph Smith hem eski antlaşmadaki Ovadya hem de yeni antlaşmadaki Petrus'a atıfta bulunarak ölüler için vaftiz olunmasını sağlayan ve bizim Siyon dağındaki kurtarıcılar olmamıza izin veren Tanrı'nın büyük amacını beyan etmiştir. Bizler tapınak sorumluluklarımızı hem yaşayanlar hem de ölüler için layık bir şekilde yerine getirebilelim diye Rab halkımızı refaha kavuşturmuş ve onlara kaynaklar ve peygamberliksel rehberlik sağlamıştır. İsa Mesih'in iade edilmiş sevindirici haberi sayesinde hayatın amacını, babanın onun çocukları için olan kurtuluş planını, kurtarıcının fidyeyle kurtaran kurbanlığını ve cennetin organizasyondaki ailelerin temel rolünü anlarız. Tapınakların artan sayısı ile atalarımız için olan kutsal aile tarihi sorumluluğumuzu yerine getirebileceğimiz gelişmiş teknolojinin birleşimi, günümüzü bütün tarihin en kutsanmış zamanı yapmaktadır. Gençlerimizin endeksleme, atalarını bulma ve sonra tapınakta vaftiz olma ve kiliseye kabul töreni işindeki muazzam sadakatlerinden dolayı çok sevinçliyim. Siz tam manasıyla Siyon Dağı'ndaki peygamberlik edilmiş kurtarıcıların arasındasınız. Tapınak için nasıl hazırlanırız? Biliyoruz ki doğruluk ve günahlardan arınma tapınağa hazırlığın en esas kısımlarıdır. Öğretim ve Antlaşmalar 97. bölüm der ki, ve benim halkım Rabbin adıyla benim için bir ev inşa ettiği ve kirli hiçbir şeyin oraya girmesine izin vermediği sürece öyle ki evim kirlenmesin diye benim yüceliğim üzerinde kalacak. 1891'e kadar kilise başkanı tapınağın kutsallığını korumak için her tapınak tavsiye belgesini imzalamıştır. Bu sorumluluk daha sonra gözetmenlere ve çadır kazığı başkanlarına devredilmiştir. En büyük arzumuz, kilise üyelerinin tapınak tavsiye belgelerine layık bir şekilde yaşamalarıdır. Lütfen tapınağı uzak ve belki de ulaşılamayacak bir hedef olarak görmeyin. Gözetmenleriyle beraber çalışan pek çok üye, yeterli olma konusunda kararlı olurlarsa ve kabahatlerinden tam anlamıyla tövbe ederlerse, oldukça kısa bir süre içerisinde tüm adil koşulları yerine getirip başarılı olabilirler. Buna kendimizi affetmeye hevesli olmak ve kusurlarımıza ya da bizi kutsal tapınağa girmekten men eden günahlarımıza odaklanmamak da dahildir. Kurtarıcının kefareti Tanrı'nın bütün çocukları için başarılmıştır. Onun fidyeyle kurtaran kurbanlığı gerçekten tövbe eden herkes için adaletin gereklerini yerine getirir. Kutsal yazılar bunu en güzel şekilde anlatır. Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa kar gibi ak pak olacaksınız. Günahlarınızı artık anmayacağım. Biz sizi temin ederiz ki doğru ilkeleri yaşamak size ve ailenize mutluluk, tatmin ve huzur verecektir. Hem yetişkin hem de genç üyeler tapınak tavsiye belgesi sorularına cevap verirken layık oldukları kendi kendilerine belgelendirirler. Esas koşul Tanrı Baba'ya ve onun oğlu İsa Mesih'e ve onun iade edilmiş sevindirici haberine olan tanıklığımızı arttırmak ve kutsal ruhun hizmetlerini tecrübe etmektir. Tapınak kutsamaları sayısızdır. Tapınaktaki en önemli kutsamalar yücelişe ait kutsal törenlerdir. Sevindirici haber planı yücelme ile ilgilidir ve Tanrı ile kutsal antlaşmalar yapmayı ve bunlara sadık kalmayı kapsar. Vaftiz ve kiliseye kabul töreni dışındaki bu kutsal törenler ve antlaşmalar yaşayanlar için tapınakta yapılır ve alınır. Ölüler için olan bütün kurtarıcı kutsal törenler ve antlaşmalar tapınakta alınır. Brigham Young öğretmiştir ki, Rabbin insanlık ailesinin kurtuluşu için yapmayı ihmal ettiği hiçbir şey yoktur. Onların kurtuluşu için başarılabilecek her şey, onlardan bağımsız olarak kurtarıcı Levon'un aracılığıyla başarılmıştır. Kilise liderleri, çadır kazıklarını, mahalleleri, kurulları, kilise yardımcı kuruluşlarını, misyonları ve benzerlerini şapellerimizde ve diğer binalarımızda kurarlar. Rab, ebedi aileleri sadece tapınaklarda kurar. Şu çok açıktır ki, günahlarından gerçekten tövbe eden, kalbi kırık ve ruhu pişman olanlar, Rab tarafından onun kutsal evinde tamamen kabul edilirler. Şunu biliyoruz ki, Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Tapınakla ilgili sevdiğim en kıymetli şeylerden biri, oraya gidenler arasında zenginlik, rütbe ya da herhangi bir mevki ayrımı yoktur. Tanrı'nın önünde hepimiz eşitiz. Pak ve dürüst insanlar olduğumuzu göstermek için herkes beyaz giyinir. Herkes sevgi dolu cennetteki babanın layık oğulları ve kızları olmak için yüreklerindeki arzuyla yan yana otururlar. Bir düşünün, bütün dünyadaki kadınlar ve erkekler kutsal tapınaklardaki mevcut kutsal törenler ve antlaşmalar vasıtasıyla Tanrı'nın huzuruna geri dönebilirler ve sonsuza dek birlikte olabilirler. Onlar bunu tapınağa gitmeye layık, bütün üyeler için müsait olan güzel bir kutsal mühürlenme odasında yaparlar. Onlar bu antlaşmaları yaptıktan sonra karşı karşıya duran tapınak aynalarında kendilerini görebilirler. Tapınak aynaları bir arada görünüşte sonsuza kadar uzanan görüntüleri bir ileri bir geri yansıtırlar. Bu yansıyan görüntüler anne ve babaları, büyük anne ve büyük babaları ve tüm önceki nesilleri düşünmemize yardımcı olur. Onlar bizi gelecekteki bütün nesillere bağlayan kutsal antlaşmaları fark etmemize yardımcı olur. Bu inanılmaz derecede önemlidir ve bu adım kendimizi tapınakta görmekle başlar. Başkan Howard W. Hunter bize Kirtland Tapınağı'nın muhteşem adama duasındaki şahane öğretileri göz önünde bulundurmamızı öğütler ki, Peygamber Joseph Smith'in ettiği bu dua ona vahiy aracılığıyla verilmiştir. Bu dua, Rabbin onun kutsal tapınaklarında kullanmamız için bize verdiği rahiplik gücü sayesinde, bireyler olarak bizim üzerimizde, aileler olarak bizim üzerimizde ve bir halk olarak bizim üzerimizde cevaplanmak için devam eden bir duadır. Bizler, öğreti ve antlaşmaların 109. bölümünü iyi çalışmalıyız. Ve Başkan Hunter'ın üyeliğimizin önemli sembolü olan Rabbin tapınağını kurma öğüdüne uymalıyız. Tapınak aynı zamanda bir sığınak, şükür, eğitim, anlayış yeri ve Tanrı'nın yeryüzündeki krallığı ile ilgili her şeyin olduğu bir yerdir. Hayatım boyunca burası tam anlamıyla karışıklık içinde olan bir dünyada sakin ve huzurlu bir yer olmuştur. Bu kutsal ortamda dünyanın dertlerini geride bırakmak harika bir şeydir. Tapınakta ve aile tarihi araştırması yaptığımızda genellikle kutsal ruhun teşviklerini hissederiz ve izlenimler alırız. Bazen tapınakta bizim ve öbür taraftakilerin arasındaki perde çok ince hale gelir. Siyon Dağı'ndaki kurtarıcılar olma çabalarımız için ek yardım alırız. Birkaç yıl önce Orta Amerika'da bir tapınakta, şimdi emekli olan genel otoritelerimizden birinin eşi, tapınak aynalarının olduğu bir mühürleme odasında sonsuz antlaşmalarını yapmak için bulunan bir baba, anne ve onların çocuklarına yardımcı oldu. Onlar tören bittikten sonra bu aynalara bakarken, bu kız kardeş odada olmayan bir yüzün aynada olduğunu fark etti. Anneye sordu ve öğrendi ki kızlarından biri ölmüştü. Ve bundan dolayı bu kızın fiziksel olarak odada olmadığını öğrendi. Ondan sonra onların merhum kızı bu mukaddes törene vekaleten dahil edildi. Tapınaklarda perdenin öbür tarafından sağlanan yardımı asla hafife almayın. Lütfen şunu bilin ki bizler herkesin tapınağa gitmeye layık olabilmesi için gerekli değişiklikleri yapmasını içtenlikle arzu ediyoruz. Dua ederek kendi hayatınızda nerede olduğunuzu gözden geçirin. Ruhun rehberliğini arayın ve gözetmeninizle tapınak için kendinizi nasıl hazırlamanız gerektiğini konuşun. Başkan Thomas S. Manson sizin için tapınağa gitmeye layık olmaya çalışmaktan daha önemli bir hedef yoktur demiştir. Kurtarıcı inancımızın ve onun kilisesinin sabit baş köşe taşıdır. İki ay önce Başkan Henry B. Eyring ile Suva Fiji Tapınağı'nda yeniden atama törenine katılma ayrıcalığı oldu. Bu özel kutsal bir fırsattı. Başkan Eyring'in cesareti ve güçlü ruhsal izlenimleri Güney Yarımküre'nin kayıtlara geçmiş en kötü kasırgasına rağmen yeniden adanmanın devam etmesini mümkün kıldı. Gençler, görevliler ve üyeler için fiziksel ve ruhsal korumalar sağlanmıştı. Rabbin eli açıkça belirgindi. Fiji Suva Tapınağı'nın yeniden adama töreni fırtınaya karşı bir sığınaktı. Hayatın fırtınalarını sık sık tecrübe ettiğimizde ebedi barınaklar sağlayan Rabbin eline şahit oluruz. Fiji Suva Tapınağı'nın 18 Haziran 2000 yılında yapılan asıl adama törenine de dikkat çekiciydi. Tapınağın tamamlanmasına yakın bir zamanda parlamento üyeleri bir grup isyancılar tarafından rehin alınmıştı. Fiji Suva şehir merkezi yağmalanmış ve yıkılmıştı. Ordu sıkı yönetim ilan etmişti. Alan başkanı olarak Fiji'de 4 çadır kazığının başkanlarına katılıp ordu liderleriyle Queen Elizabeth kışlalarında buluştuk. Onlara tasarlanan adama törenini izah ettikten sonra bize destek oldular. Fakat Başkan Gordon B. Hinckley'nin güvenliğinden endişeleniyorlardı. Tapınak dışında köşe taşı koyma töreni gibi etkinliklerin olmadığı küçük bir adama töreninin yapılmasını tavsiye ettiler. Tapınak dışında olan herkesin şiddete maruz kalıp potansiyel bir hedef olabileceğini özellikle belirttiler. Başkan Hinckley sadece yeni tapınak başkanlığının ve birkaç yerel liderin katılacağı küçük bir adama törenini onayladı. Tehlike sebebiyle başka kimse davet edilmedi. Bununla beraber kendisi şunu vurgulayarak belirtti. Eğer tapınağın adama törenini yaparsak köşe taşı törenini yapacağız. Çünkü İsa Mesih baş köşe taşıdır. Bu kilise onun kilisesidir. Ve biz köşe taşı töreni için dışarı çıktığımızda gerçekten dışarıda üye olmayanlar, çocuklar, basın mensupları ya da başka kimseler yoktu. Fakat imanlı bir peygamber kurtarıcı olan yükümlülüğünü cesurca ve tereddütsüzce gösterdi. Daha sonra Başkan Hinckley kurtarıcıdan bahsederken şöyle dedi. Ona eşit bir kimse yoktur. Hiç olmadı, hiç olmayacak. Tanrı'ya sevgili oğlunun hediyesi için şükürler olsun ki o hayatını biz yaşayalım diye vermiştir. Ve o imanımızın ve onun kilisesinin sabit baş köşe taşıdır. Kardeşlerim, her birimizin kurtarıcıyı onurlandırması ve kendimizi onun kutsal tapınaklarında görmemiz için gereken değişiklikleri yapması için dua ediyorum. Bunu yaparken onun kutsal amaçlarını başarıyla tamamlayabiliriz ve kendimizi ve ailelerimizi Rabbin ve onun kilisesinin bu hayatta ve sonsuzlukta sunacağı bütün kutsamalar için hazırlayabiliriz. Kesin tanıklığımı sunarım ki kurtarıcı yaşıyor. İsa Mesih'in adıyla amin.
are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Bu sabah sundukları güzel müzik için Mormon Tabernacle Korosu'na minnettarız. Bu oturumdaki son konuşmacımız, birinci başkanlıktaki ikinci danışman, Başkan Dieter F. Uchtdorf olacak. Onun sözlerinin ardından, koro, Ey Kurtuluşumuzun Kayası ilahisini söyleyerek bu toplantıyı sonlandıracak. Ardından kapanış duası, Genç Hanımlar Genel Başkanlığındaki birinci danışman, kız kardeş Carol F. McConkey tarafından edilecek.
Thank you, President Monson, for these wonderful temples.
Başkan Monson, çok teşekkür ediyoruz bu tapınak duyuruları için. Kilise için çok büyük bir nimet ve üyelerimiz için. Hatta bu uluslar için bu harika tapınakların hani yapılacağı ülkeler, uluslar için. İyi çobanın kaybolan koyununu bulduğu gibi, eğer siz de kalplerinizi dünyanın kurtarıcısına doğru açarsanız o aynı şekilde sizi bulacaktır. Konuşmamın konusu bu. Aklımdan çıkmayan çocukluk anılarımdan biri, beni uykumdan uyandıran uzaktaki hava saldırısı sirenlerinin uğultularıyla başlıyordu. Çok geçmeden bir başka ses, bir tıngırdama sesi ve pervanelerin vızıltısı tüm göğüs sallayıncaya kadar artıyordu. Annemiz tarafından iyi eğitilmişti ki biz çocuklar çantalarımızı alıp tepedeki bir bomba sınağına koştuk. Biz gecenin kör karanlığında koşuştururken bombacılara hedefleri gösteren yeşil ve beyaz işaret fişekleri gökten düşüyordu. Gariptir ki herkes bu işaret fişeklerini Noel ağacı diyordu. 4 yaşındaydım ve savaşta olan bir dünyaya tanık oldum. Dresden şehri ailemin yaşadığı yerden uzakta değildi. Orada yaşayanlar belki de benim gördüklerimin 1000 kat fazlasına şahit oldu. Binlerce tonluk patlayıcının sebep olduğu kocaman ateş fırtınaları şehrin %90'ından fazlasını yok edip ardında moloz ve külden başka bir şey bırakmadan Dresden'i süpürdü geçti. Kısa bir süre içinde mücevher kutusu lakaplı şehir ortadan kalkmıştı. Alman yazar Erich Kästner bu yıkımla ilgili şöyle yazmıştı. Güzelliği binlerce yılda inşa edilmişti. Bir gecede tamamıyla yıkıldı. Çocukluğum boyunca kendi insanımızın başlattığı bir savaşın yıkımının nasıl üstesinden gelinebileceğini hiç düşünemiyordum. Etrafımızdaki dünya tamamen umutsuz ve geleceksiz gözüküyordu. Geçen sene Dresden'e dönme imkanım oldu. Savaştan 70 sene sonra tekrardan mücevher kutusu bir şehir olmuştu. Yıkıntılar temizlenmiş, şehir yenilenmiş ve hatta gelişmişti. Ziyaretim sırasında güzel Frankkirke, The Church of Our Lady, Lutheran Kilisesi'ni gördüm. Esasen 1700'lü yıllarda inşa edilmiş olup Dresden'in parlayan mücevherlerinden biriydi. Ama savaş onu bir moloz yığınına çevirmişti. Frankkirche'nin sonunda tekrardan inşa edilmesine karar verilinceye kadar senelerce o şekilde kaldı. Yok edilmiş kilisenin taşları saklanıp ayrıştırıldı ve bunlar mümkün olduğunda inşa edilirken kullanıldı. Bugün kilisenin dış duvarında çiçek hastalığı lekeleri gibi duran bu ateşten kararmış taşları görebilirsiniz. Bu yara izleri yalnızca bu binanın savaş tarihini hatırlatmakla kalmıyor ama aynı zamanda bir umut anıtıdır. İnsanın küllerden yeni bir hayat yaratabileceğinin şahane bir sembolüdür. Dresden'in tarihi üzerine düşündükçe ve tamamen yok edilmiş olan bir yeri yenileyenlerin maharet ve azmine hayran kalırken, kutsal ruhun tatlı etkisini hissettim. Elbette şunu düşündüm ki, eğer insan yıkıntıları, enkazları ve çökmüş bir şehrin yok olmuş halini alıp göklere ulaşırcasına yükselen ilham verici bir yapı şeklinde tekrar inşa edebiliyorsa, her şeye gücü yeten babamız kim bilir düşen, bocalayan ve kaybolan çocuklarını geri getirmede ne kadar daha kabiliyetlidir. Hayatımızın nasıl da tamamen harap olmuş gibi gözükmesi önemli değildir. Günahlarımızın ne kadar kötü olduğu, acımızın ne kadar derinden olduğu, kalplerimizin ne kadar yalnız, terk edilmiş ya da kırık olduğu önemli değildir. Umutsuz olan, çaresizlik içinde yaşayan, güveni sarsılan, dürüstlüğünden vazgeçen ya da Tanrı'ya yüz çevirenler dahi yeniden inşa edilebilir. Bu yenilenme, nadir yıkımın oğulları hariç olmak üzere geri getirilemeyecek bitik bir hayat yoktur. Sevindirici haberin müjdesi şudur. Sevgi dolu cennetteki babamızın sunduğu sonsuz mutluluk planından dolayı ve İsa Mesih'in sonsuz kurbanlığı sayesinde yalnızca düşmüş durumumuzdan fidyeyle kurtarılıp paklığa geri getirilmeyiz, aynı zamanda ölümlülüğün hayal gücünü aşıp sonsuz yaşamın mirasçıları olabilir ve Tanrı'nın tarif edilemez görkemine ortak olabiliriz. Kurtarıcının hizmeti sırasında onun günündeki dini liderler İsa'nın onların günahkar olarak tanımladıkları kişilerle vakit geçirmesini onaylamıyorlardı. Belki onlara göre İsa günahkar davranışa göz yumuyor ve hatta onaylıyor gibi gözüküyordu. Belki de onlar günahkarların tövbe etmelerine yardım edecek en iyi yolun onları kınamak, onlarla alay etmek ve onları utandırmak olduğuna inanıyorlardı. Kurtarıcı, Farisilerin ve din bilginlerinin ne düşündüğünü anlayınca onlara bir hikaye anlatmıştır. Sizlerden birinin 100 koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse, 99'u bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarını alır. Yüzyıllar boyunca bu benzetme geleneksel olarak bizlere kaybolan koyunu geri getirmemiz ve kaybolanlara elimizi uzatmamız için bir eyleme çağrı olarak yorumlandı. Bu her ne kadar kesinlikle doğruysa da acaba bu benzetmenin dahası da var mı diye merak ediyorum. İsa'nın ilk ve en önemli amacının iyi çobanın işi hakkında öğretmek olduğu mümkün mü? Onun Tanrı'nın laf dinlemez çocuklarına karşı olan sevgisine tanıklık etmesi mümkün mü? Kurtarıcının mesajının Tanrı'nın tamamen kaybolanların farkında olduğu ve onun onları bulacağı, onlara elini uzatacağı ve onları kurtaracağı olması mümkün mü? Eğer öyleyse, bir koyun bu kutsal yardımı hak edebilmek için ne yapmalıdır? Koyunun koordinatları hesaplamak için karmaşık bir sekstantın nasıl kullanılacağını bilmesi mi gerekir? Pozisyonunu belirleyebilmek için GPS'i kullanabilmesi mi gerekir? Yardım çağrısını ulaştıracak bir uygulama yaratmak için bir uzmanlığa sahip olması mı gerekir? Koyunun iyi çoban kurtarmaya gelmeden önce bir sponsordan onay mı alması gerekir? Hayır. Kesinlikle hayır. Koyun sırf iyi çoban tarafından sevildiği için ilahi kurtarılmaya layıktır. Bana göre kaybolan koyun benzetmesi tüm kutsal yazılardaki en umut verici pasajlardan biridir. Kurtarıcımız iyi çoban sizi tanıyor ve seviyor. Ne zaman kaybolduğunuzu biliyor ve o nerede olduğunuzu biliyor. O sizin acılarınızı biliyor sessiz yalvarışlarınızı, korkularınızı, gözyaşlarınızı biliyor. Nasıl kaybolduğunuz önemli değildir. İster kendi kötü tercihlerinizden dolayı olsun, ister sizin kontrolünüzün dışındaki durumlardan dolayı. Tek önemli olan siz, tek önemli olan şey siz onun çocuğusunuz. Ve o sizi kendi çocuklarını seviyor. O sizi sevdiği için sizi bulacaktır. Sizi sevinçle omuzlarına alacaktır. Ve sizi eve getirince de o herkese tek tek benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum diyecektir. Ne var ki şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Yani ne yapmam gerekiyor? Elbette sadece kurtarılmayı beklemekten daha fazlasını yapmam gerekiyor. Sevgi dolu babamız tüm çocuklarının ona geri dönmesini arzu etse de o hiç kimseyi cennete zorlamaz. Tanrı bizi zorla kurtarmayacaktır. O zaman ne yapmalıyız? Onun daveti basittir. Bana dönün, bana gelin, bana yaklaşın ve ben de size yaklaşacağım. Kurtarılmak istediğimizi ona böyle gösterebiliriz. Birazcık iman gerekmektedir. Fakat çaresizliğe düşmeyin. Eğer şu an gerekli imanı toplayamıyorsanız, umutla başlayın. Eğer Tanrı'nın orada olduğunu bildiğinizi söyleyemiyorsanız, onun orada olduğunu umut edebilirsiniz. İnanmayı arzu edebilirsiniz. Bu başlangıç için yeterlidir. Daha sonra bu umutla hareket ederek cennetteki babaya elinizi uzatın. Tanrı size doğru sevgisini iletecektir. Ve onun kurtarma ve dönüştürme işi başlayacaktır. Zamanla onun elinin hayatınızda olduğunu fark edeceksiniz. Onun sevgisini hissedeceksiniz ve onun ışığından yürüme ve onun yolunu takip etme arzusu attığınız her iman adımıyla daha da büyüyecektir. Bu iman adımlarına biz itaat diyoruz. Bugünlerde bu pek de popüler bir kelime değil. Ancak itaat, İsa Mesih'in sevindirici haberinde değer verilen bir kavramdır. Çünkü şunu biliyoruz ki, bütün insanlar Mesih'in kefareti aracılığıyla, sevindirici haberin yasalarına ve kutsal törenlerine itaat ederek kurtulabilecektir. İnancımız geliştikçe, sadakatimizi de geliştirmeliyiz. Biraz önce Dresden'in yıkımının yasını tutan bir Alman yazardan alıntı yapmıştım. Kendisi aynı zamanda şu sözü de kaleme almıştı. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Bu göksel dili bilmeyenler için bunun tercümesi şöyle. Siz bir şey yapmadıkça iyi bir şey yoktur. Siz ve ben ruhsal şeylerden çok güçlü biçimde bahsedebiliriz. Dini konulardaki keskin entelektüel yorumlarımızla insanları etkileyebiliriz. Din ve yukarıdaki köşkümüzün hayali hakkında heyecanlı anlatabiliriz. Ama eğer imanımız yaşayış biçimimizi değiştirmezse, inandıklarımız günlük kararlarımızı etkilemezse, o zaman dinimiz boşadır. Ve imanımız eğer ölmediyse bile kesinlikle iyi bir durumda değildir. Ve sonunda ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. İtaat, imanın can damarıdır. İtaat aracılığıyla ruhlarımıza ışık toplarız. Ancak bazen bence itaati yanlış anlıyoruz. Bir amacın aracı olarak görmektense itaati amacın kendisi olarak görüyor olabiliriz. Ya da sevdiklerimizi sürekli ısıtma, tekrar tekrar çekişle vurma yoluyla daha kutsal ve daha ilahi bir şekilde dönüştürme çabası içinde İtaatin mecazi çekicini emirlerin demir örsüne vuruyor olabiliriz. Kuşkusuz ki tövbe için katı bir davete ihtiyacımız olduğu zamanlar vardır. Kesinlikle yalnızca bu yolla ulaşılabilecek insanlar vardır. Ama belki de neden Tanrı'nın emirlerine itaat ettiğimizi açıklayabilecek farklı bir mecazi anlam vardır. Belki de itaat olmadığımız bir şekle sokmak için ruhlarımızı eğme, bükme ve vurma işlemi değildir. Bunun yerine itaat gerçekten neyden yapıldığımızı keşfettiğimiz bir süreçtir. Bizler her şeye gücü yeten Tanrı tarafından yaratıldık. O bizim cennetteki babamızdır. Biz gerçek anlamıyla onun ruh çocuklarıyız. Bizler en değerli ve çok saf bir tanrısal materyalden yaratıldık. Ve böylece içimizde tanrısallığın cevherlerini taşıyoruz. Fakat bu dünyada düşüncelerimiz ve hareketlerimiz bozuk, murdar ve kirli şeylerle etkilenir. Dünyanın tozu ve pisliği ruhlarımızı lekeleyerek doğum hakkımızı ve amacımızı fark etmemizi ve hatırlamamızı zorlaştırır. Ama bütün bu şeyler bizim gerçekte kim olduğumuzu değiştiremez. Doğamızın temelindeki tanrısallık devam eder. Ve kalbimizin sevgili kurtarıcımıza yönelmesini seçtiğimiz ve öğrencilik yoluna adımımızı attığımız an mucizevi bir şey gerçekleşir. Tanrı'nın sevgisi kalplerimizi doldurur. Gerçeğin ışığı zihinlerimizi doldurur. Günah işleme isteğini kaybetmeye başlarız ve artık karanlıkta yürümek istemeyiz. Böylece itaati yalnızca bir ceza olarak değil, kendi ilahi kaderimize doğru özgürleştirici bir yol olarak görmeye başlarız. Ve bu dünyanın yozlaşmaları, tozu ve sınırlamaları gitgide yok olmaya başlar. Nihayetinde içimizdeki ilahi varlığın paha biçilemez sonsuz ruhu ortaya çıkar ve iyiliğin getirdiği parlaklık doğamız haline dönüşür. Kardeşlerim, arkadaşlarım, size tanıklık ederim ki Tanrı gerçekten kim olduğumuzu biliyor ve O bizi kurtarılmaya değer görüyor. Hayatınızın yıkıntılar içinde olduğunu düşünebilirsiniz. Günah için işlemiş olabilirsiniz. Korkuyor olabilir, kızgın olabilir, acı dolu olabilirsiniz ya da şüphelerinizin işkencesini çekmiş olabilirsiniz. Ama aynı iyi çobanın kaybolan koyununu bulduğu gibi, eğer yalnızca kalplerinizi dünyanın kurtarıcısına doğru açarsanız, O sizi bulacaktır. O sizi kurtaracaktır. O sizi ayağa kaldıracak ve omuzlarına alacaktır. O sizi eve kadar taşıyacaktır. Eğer ölümlü eller moloz ve yıkıntıları güzel bir ibadet evine çevirebiliyorsa, o halde sevgi dolu cennetteki babamızın bizi yeniden inşa edebileceğine ve bunu yapacağına güvenebiliriz. Onun planı bizi olduğumuzdan çok daha yüce bir duruma, hayal edebileceğimizden çok daha yüce bir duruma getirmektir. Öğrencilik yolundaki her iman adımıyla olmamız tasarlanan ebedi görkem ve sonsuz neşeyle tanımlanan varlıklar haline gelebiliriz. Bu benim İsa Mesih'in adıyla olan tanıklığım ve alçak gönüllü duamdır. Amin.
Our Father in heaven, it is with gratitude that we come to the conclusion.
Cennetteki babamız, bu mitingin sonuna geldiğimizde sana şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Duyduğumuz mesajlar için seçilmiş olan ve sana hizmet edenler için, peygamberler ve senin mesajlarını bizlere iletenler için, peygamberimiz Thomas S. Manson için sana şükürler olsun. Sana dua ediyoruz ki bu mitinglere devam ederken ve bu mitingde aldığımız tüm bilgilerin bizleri motive etmesini istiyoruz. Senden rica ediyoruz ve senin bizlere gönderdiğin tüm emirleri yerine getirmek istiyoruz ve kalbimizin daima imanla dolu olmasını diliyoruz ve senin emirlerine uymayı istiyoruz. Bizlerden istediğin tüm her şeyi yerine getirmek istiyoruz ve sevgili oğlum bizlere başladığı kutsal hediye için sana şükürler ediyoruz. Ve onun bizlere olan şefaatle kefareti için sana şükürler ediyoruz. Bütün bu isteklerimizi ve dualarımızı sevgili kurtarıcımız İsa Mesih'in adına ediyoruz. Amin.
This has been a broadcast of the 186th annual conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 186. yıllık konferansının yayınını dinlediniz. Konuşmacılar kilisenin genel otoriteleri ve genel yetkilileri arasından seçilmiştir. Müzik Mormon Tabernacle Chorus tarafından sunulmuştur. Bu yayın Bonneville Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır.